Nazım Hikmet'in muhteşem şiirinde tasvir ettiği, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, memleketimizde neler olmuş bir bakalım. Netanyahu'yu döven Türk, yazıya belki de yılın en ilginç, en renkli insan hali olmaya aday bir haberle başlayacağım. Ülkemizin de dünyanın da gündeminin ilk sırasında İsrail'in Gazze'de yaptığı insani kıyım yer alıyor uzun zamandır. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından tepkiler, gösteriler de eksik değil. Bunların en renklisini bir kahraman insanımız yaptı. Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'i protesto mitingi düzenlendi. Doktor Kemal Sağlam, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarımı Görsel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Hoca, mesleği gereği mitingde sanatsal bir performans sergiledi. Netanyahu fotoğrafları sarılmış kum torbası ile boks maçı yaptı. Kemal Sağlam 4. raundda Netanyahu'yu nakav etti. Maçın ardından, "Buradaki amacım Gazze'deki katliamlara ses olmak. Sanatsal bir performans sergileyerek Netanyahu'yu boks yumruklarımla dövdüm. Gazze'deki kardeşlerimle duygudaşlık yapmaya çalıştım. Rize'yi seviyorum, Rize de Gazze'yi seviyor," dedi. Daha önce yazmıştım, "Rize farklı bir kent. Toprağından mı, suyundan mı ya da ikisi birden mi bilemedim, oraya gidenin ayakları yerden kesiliyor. Bambaşka konuşmaya başlıyor Rize'ye giden. Anlattığım bu olay, Doktor Kemal Sağlam'ın tepki gösterisi sizi etkiledi mi? Biraz olsun yüreğiniz ferahladı mı? Değerli felsefeci Profesör Ahmet Arslan'ın sözü, hiçbir şeyden korkunuz yoksa, bu ülkedeki vasatlık ve cehaletten korkun. Böyle bir kişinin, üniversitede öğrencisi olmak istemez miydiniz? İsrail'in işi çok zor. Yaptığı televizyon programında, Ver Mehter'i, sözüyle meşhur olan Erkan Tan'ı unutmuş olabilirsiniz. Şimdilerde Takvim gazetesinde köşe yazıyor. Yazının başlığı da içeriği de, Allah akıl fikir versin, dedirtiyor insana. Suriye'nin Devrik Devlet Başkanı Esad'la ilgili yazdıkları şöyle, Esad, Yahudilerin kölesiydi. İsrail, ABD, İran, Rusya ve Esad yönetimi, ittifak içinde Suriye'yi cehenneme çevirdi. Esad silahlarını asla İsraillilere karşı kullanmadı. Sadece Suriyelilere ve özellikle Sünni Müslümanlara karşı kullandı. Demek ki biz yanlış biliyormuşuz, Filistin'e en çok destek veren ülkenin Suriye olduğunu. Erkan Tan'ın yazısının başlığı ise şöyle. Allah'ım İsrail'den intikam almaya bizi memur et. Bizi derken kimleri kastediyor bilmiyorum. Ancak Netanyahu'nun uykuları çoktan kaçmıştır. Bizim akademisyenin yaptığı gibi dövmemize razı olsa bile, Erkan Tan'ın söyledikleri kulağına gittiyse, uykusu harap olmuştur. Makas atarsan kurşunu yersin. Türkiye'nin yaşayan en yaşlı aktif mimarı 86 yaşındaki Turgut Toydemir, 20 Aralık akşamı İstanbul Beykoz Kavacık'ta aracıyla seyir halindeyken bir başka aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Diğer aracın sürücüsü mesai dışında, üniformasız ve resmi görevi olmayan polis memuru S.Ç. Toydemir'den aracını durdurmasını istedi. Ancak Toydemir, polis olduğunu bilmediği bu kişinin isteğine uymadı ve güvenlik endişesiyle durmadı. S.Ç. silahını çıkarıp aracın arkasından ateş etti. Açığa alınıp, tutuklanan S.Ç. ambulansa yol vermediği ve makas atarak ilerlediği için ateş ettim, dedi. Siz olun, kimseye makas atmayın. Yoksa kurşunu yersiniz. Şehidin evi vekilin evi. Mecliste bütçe görüşmelerine damga vuran olay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ankara Milletvekili, Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin yaptırdığı 600 milyon liralık saray yavrusu ile ilgili haberdi bu. 2400 metrekare alanında, 200 metrekare kapalı havuz, 9 oda 5 banyo diye gidiyor. Veli Ağbaba, meclis kürsüsünden bir eliyle de bir şehit evinin fotoğrafını gösterdi. Gazetede iki habere bakınca, Orhan Veli'nin o muhteşem dizeleri geldi aklıma. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Necla abla, Nihat Özdemir'e karşı. Bazı gazetelerde, 20 Aralık günü şöyle bir haber vardı. Dubai'nin mevcut ağını genişletmek ve güçlendirmek üzere Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi tarafından yürütülen Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı ihalesini MAPA Limak CRRC ortaklığı kazandı. Aynı haberi iyi bir Nihat Özdemir hayranı olan, Halk TV'de sabah programı yapan İsmail Küçükkaya da verdi. Küçükkaya, bunun Türkiye için sevindirici, gurur verici bir başarı olduğunu söyledi. Aynı günün bir başka gazetesinde yer alan başka bir haberi daha verdi. Muhtar Necla Işık, adını Akbelen direnişiyle duyurdu. Nihat Özdemir'e ait Limak'ın işlettiği Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine kömür sağlamak için ağaç kesilmesine karşı çıkan köylülere önderlik etti. Bu yıl BBC'nin, Dünyanın İlham Veren Kadını, listesine girdi. Necla Işık, ağaç katliamı yapanlara şöyle bir soru yöneltiyor. Kesilen çam ağacı nasıl kokar? Yanıtını da kendi veriyor, reçine kokar. İnsanın yüreğini yakar. Nihat Özdemir, 1,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 15. ismi. Mehmet Eroğlu, Kusma Kulübü. Romanının ilk sayfasına Graham Greene'nin, İnsan, eğer insan kalacaksa, taraf tutmak zorundadır, sözüyle başlamış. Gazetecinin, ülke adına ticari işlerden gurur duyması, mutlu olması da bize has bir durum olmalı. Açık Kapı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine şaşırtan bir çıkış yaptı. Geçmişteki hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla kim görüşmek isterse kapımız açık, dedi. Cumhur İttifakı'na ve eski partisine beni görün seslenişi. Davutoğlu, kapım açık, diyor ya. Kapısının açık olmasının bir karşılığı yok. Duvarları yok, açık alana kurmuş kapısını. Elif gibi dimdik ayaktayım, diyor Davutoğlu. Bizim alfabemizin, İ, harfi de dik. Üstelik üstünde sevimli, yumuşak bir noktacığı da var, niye bunu söylemez ki? Davutoğlu'nun bu sözleri güzel bir türküyü aklıma getirdi. Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'e ait türkünün ilk dörtlüğü şöyle. Elif dedim be dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa, yazılmaz benim derdim. Tükenmez kalemler, tükenir, ama bu Davutoğlu'nu yazmak bitmez. Allah bizim belamızı versin. İstanbul Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları sitesi yönetimi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı protesto etti. Siteye ait güvenlik duvarının kaçak bir restoran işletmesi için belediyenin emriyle yıkıldığını iddia eden yönetim, binaların arasına posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin, ifadelerinin yer aldığı pankart astı. Kendine beddua eden böyle güzel insanlar hangi memlekette vardır ki? İzmir'de Perinçek Rüzgarı. Çok değişik, çok renkli bir adam. Geniş bir hayal dünyası var. Ahmet Davutoğlu'yla Doğu Perinçek'in beyinlerinin nasıl çalıştığı ciddi bir merak konusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarında konuşan Perinçek'in, sistem bitmiştir, ufukta devrim var, sözleri dikkat çekici. Nerede durduğunu kestiremiyorum Doğu Perinçek'in. Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Kimi politikalarını övüyor. Yayın organı olan Aydınlık. Gazetesinde devlet bankalarının ilanları da yayımlanıyor. Hal böyleyken, insanın kafası karışıyor. Kim bu Doğu Perinçek, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu tehdit cümlesini evvelden beri duyarız. Memleket önemli adamlar bolluğu, küçük rütbeliden, en tepelere uzanan ne kadar egolu varsa, mutlaka böyle bir cümle kurar. İkinci cümlesi, haritada kendine yer seç'tir. Artık karşısındaki polis mi, öğretmen mi, hakim mi ya da doktor mu, fark etmez. Son örnek, 14 Aralık günü Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında yaşandı. PETLAS Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan, alkolün etkisiyle uçakta taşkınlık çıkardı. Yolculara ve kabin ekiplerine tehditler savurdu, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım lan. Türkiye'yi satın alırım. Bu ülke ne zaman bu kadar ucuzladı? Azıcık kafayı bulan böyle hadsiz sözler edebiliyor. Asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? PETLAS Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan, PETLAS tarafından önce kınandı, ardından da azledildi. Gelin görün ki, Abdülkadir Özcan, PETLAS'ın sahibi. Tam bir ironi, yani adam hem kendini kınıyor, hem de kendini azlediyor. Mahmud ile Mahmud'un, hak yeme, kavgası. Bildiğiniz gibi hak iş iktidara yakın bir konfederasyon. Hak iş kendisine bağlı Enerji İş Sendikası'nın üyeliğini askıya aldı. Bunun nedeni, Enerji İş Başkanı Mahmud Altunsoy'un, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı yolsuzlukla suçlaması. Konfederasyon 2016'da Hakkent Yapı Kooperatifi için 720 üyeden 36 milyon lira para topladı. Günümüz ederi 500 milyona yakın bir tutar. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen konutlar için temel bile atılmadı. Altunsoy hesap sorunca da genel başkanı olduğu sendikanın konfederasyon üyeliği askıya alındı. Enerji İş, bir rapor hazırlayıp, bunu konfederasyon üyesi diğer sendikalara gönderdi. Raporda, hak işte işgal ve yolsuzluk olduğu belirtiliyor, Mahmut Arslan da sendikanın mali olanaklarını kullanmak ve kasayı boşaltmakla suçlanıyor. Epeydir kafa yoruyorum, sendikalar işçilerin, çalışanların hayatına ne katıyor? Bir de kendi hayatlarını nasıl sürdürdüklerine dair bir rapor tutulsa, neyle karşılaşırız inanın çok merak ediyorum. Yaş ağaca balta vuran el olmaz. Bu dizeler Mehmet Emin Yurdakul'a ait. Ortaokul kitabımızda vardı sanırım. Ezberimde oldu hep. Aralık ayının 3. haftasında, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri okul kampüsünde bir yılbaşı ağacı yapmış ve süslemişler. Üniversite idaresi süsleri toplatmış. Ertesi gün öğrenciler süsleri yeniden yerine koymuşlar. Bu defa kimi öğrenciler ağacı yıkmak istemiş. Maden şirketinin binlerce ağacı kesmesine böyle tepki vermeyen okul idaresi ve öğrenciler, ağacın süslenmesini daha vahim görmüş olmalılar. Güzel ülkemizin ağaçları, ormanları belki de bu yüzden kolayca yakılıp yok ediliyor. Başkanlık seçiminde doğru söyler, sarayda şaşar. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, genel başkanlık seçiminde yaptığı konuşmada, "Emekliler inim inim inliyor," dedi. Ama Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki emekli programında Erdoğan'ın icraatlarını övüp, teşekkür etmesi kayda geçilmesi gereken bir durumdu. Azrail'le iş bölümü yapanlar, memleket insanımızdan bazıları yine Azrail'e yardımcı olmaktan geri durmadılar. Yaşadığımız son 3 ay içinde çok dramatikti ve kan donduran cinayetlerin ardı arkası kesilmedi. İnsanım diyen herkesin yüreğini yakan olay İzmir'de yaşandı. Derin yoksulluk ocak söndürdü. Gerçi baktığımızda ne eve ne ocağa benziyordu ama haberlerde öyle geçti. Barakada kalan 5 çocuk çıkan yangında öldü. Bu facianın detayını hemen herkes biliyor. Yeniden yazmanın bir faydası olmaz. Gazetemiz olayın, insanlık yandı, manşeti söylenecek tüm sözlere karşılık geldi. Karıncayı bile incitmem diyen Ertuğrul Erdoğan, ortağı Bülent Karakuş'u 7 kurşunla vurarak öldürdü. İstanbul Şişli'de kağıt toplayıcısı Mustafa Ö, 6 yaşındaki Şirin'i Feriköy mezarlığında eşarbıyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Konya'da taksi durağında çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Peker, gece saatlerinde müşterisini istediği yere götürürken başka bir araç sürücüsüyle yol verme yüzünden tartıştı. Sonra yoluna devam etti, müşterisini bırakıp tekrar yola çıktığında tartıştığı sürücü Peker'in önünü kesti, araçtan inen 3 kişi, taksinin içinde taksiciyi bıçakladı. Eren Peker hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Okul harçlığını çıkarmaya çalışan, babasız büyümüş bu genç öğrenciyi hayattan koparmak için nasıl bir gerekçe buluyor bu gözü dönmüşler? Hala kadınlar öldürülüyor. Gün geçmiyor ki kocaları, nişanlıları ya da sevgilileri tarafından öldürülen kadın haberi olmasın. Bunun yanına estetik ameliyatlarında ölenleri de eklemek gerek. Yurdumuzda Azrail'e pek iş kalmıyor. Trafik kazasındaki ölümler, intiharlar, çocuk ve kadın cinayetleri, Erzurum'da çığ altında, Artvin'de toprağın altında kalarak can veren 4 genç. Bir de sahte içkiden ölenler var. Son bir ay içinde 37 kişiyi buldu, sahte alkolden canını kaybeden. Bir o kadar da hastanede olan var. Gördüğünüz gibi bu güzel memlekette insanımız Azrail'e pek iş bırakmıyor. Magazin dünyasının kahramanları, Dilan Polat'la başlayalım. Kadın umreye gitti. Namaz kılan fotoğraflarını yayınladı. Sıkışınca milli sloganımız haline gelen. Dış mihrakların etkisi, sözünü etti. Devletine bağlılığını bildirdi. Şimdi Anıtkabir'de çektirdiği fotoğraflarla haber oldu. Fotoğrafın altına da, saygı ve özlemle yazmayı da ihmal etmemiş. Hey koca dünya, söyle söyle dert yüklü müsün? Başka ne denir ki? Sanatçıların ya da sahnecilerin demek daha doğru bir tespit, yılbaşı konserleri karşılığında alacakları paralar dudak uçuklatıyor. Eminim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benim gibi bunları görmüştür. Ne çok vergi tahsilatı yapılır. Böylece millete, sigarayı bırak, su kadar tasarruf edersin, diyerek tavsiyede bulunmaktan da kurtulur. Müthiş bir sempati de kazanır. Gazetelerin magazin sayfalarında hemen her gün bir şarkıcı hadise haberi yer alıyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendirdi. Sevilmeyen şarkıları da var demek ki. Hadise, konser sırasında 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ı da andı. Sanmayın ki narinlerimizi unuttuk. Unutturmayacağız, konuşacağız. Ülkede o kadar çok şey oluyor ki. Söylemek istemiyorum ama alışıyoruz, acılara alışıyoruz. Çok ağır yasalar gelsin ki insanlar korksun. Bunları yapanlar korkmalı. Kadına bak, yasa masa, insanlar korksun. Bu ülkenin yurttaşları zaten korku içinde yaşıyor. Sana kalmış ise narini unutturmamak, unutuldu bile, bu kadar yeter. Sonra sıkıntıya girersin. Kaldığın yerden konsere devam. Zaten oraya gelenlerin narinlerin öldürülmesiyle ilgili dertleri yok. İkinci sırada Ebru Şallı var. Bir bakıyorsunuz eşinden şiddet gördüğü haberi. Sonra yine bir aradalar. Başka bir gün bir markete girmiş, orada reyonların üstünde pilates yaparken fotoğraflar. Bir hafta sonra eşinden şiddet ve tehdit edildiği için koruma talebi. Şimdi de boşanma haberleri, bu sözünü ettiğim haberlerin hepsi bir ay içine olanlar. Üçüncü kişi ise Defne Samyeli. Etiler'deki Kütüphane adlı mekanda Necmettin Karabacak'la bir araya geldi. Defne Samyeli, muhabirlerin, Necmettin Bey'le ilişkiniz hayırlı olsun diyelim mi, sorusuna, iyi akşamlar demekle yetindi. Necmettin Karabacak ise, keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam. Bence Türkiye'nin en güzel kadını ama maalesef öyle bir şey yok. Çok sürmez bir hafta, 10 gün sonra ayrıldılar haberlerini de okuruz.